Ayrım 62, sayfa 651. Gördüğü ilk şey denize açılan karanlık ve uzun bir tünel oldu. Dalgalar şiddetle oradan içeri giriyor, sonra ardında köpükler bırakarak geri çekiliyordu. Kubiyele ilerledi. İçerisi dümdüz uzanan devasa bir mağarayı andırıyordu. Bir tür geometrik sedimentasyon tüpü gibiydi. Burada boşluğu bir katedrale girince işitilen titreşimi duyuyordu. Her tarafta su vardı. Beton duvarların içinde, üzerinde yankılanan şıpırtılardı. Zeminde parlayan küçük birikintilerdi. Homurtu düzenli aralıklarla tüpün ucuna doğru artıyor, ona kadar ulaşıyor, sonra sanki istemeyerek geri çekiliyordu. Kendini tükürüğü deniz olan bir canavarın boğazındaymış gibi hissediyordu. Ne bir ışık ne de bir işaret vardı. Yağmurdan puslanmış gözleri hala net olarak göremiyordu. Cep telefonunu arabada bıraktığını hatırladı. Ne salaklık. Kuşkusuz katil bağırsağı andıran bu yerde nerede buluşacaklarını söylemek için ona telefon etmiş olmalıydı. Cevap olarak sağ tarafında 50 metre ileride veya daha uzakta bir tahminde bulunmak zordu bir ışık belirdi. Güçlü bir üflemeyi andıran bir ses duyuldu. Gözlerini kıstı ve kenarları mavimsi, ortası parlak turuncu bir alev gördü. Islak bir yağmurla şimşeği andıran ışıklar saçan bir lehim tarlacasının alevi. Bir adam ona doğru yaklaşıyordu. Bir balıkçı. Adamın görüntüsü iyice netleşti. Yağmurluk askılı bir iş tulumu, kendinden şişen bir can yeleği ve balıkçı çizmeleri giymiş uzun boylu bir adam. Yüzü gözlerine kadar indirdiği kapüşonun altına gizlenmişti. Kubiela, Olimpos katilini hiç böyle hayal etmemişti. Ama her şeye rağmen plastikten ve alevden oluşan bu hayalet o cinayetleri işlemeye uygundu. Katil artık birkaç metre uzağındaydı. Bir elimde lehim tabancasını tutuyordu, diğer eliyle küçük tekerleklerin üstüne yerleştirilmiş metal bir tüpü, alevi besleyen oksijen tüpü, çekiyordu. Kubiela adamın yüzünü görmeye çalışıyordu. Katilin genel tavrında, kambur duruşunda ona tanıdık gelen bir şeyler vardı. ''Seni yeniden görmek büyük mutluluk'' dedi ev sahibi kapüşonunu indirirken. Jean-Pierre Toynin, onun trajik doğumuna ve annesinin deliliğine tanıklık etmiş psikiyatr. Kardeşinin kurban edilişine katkıda bulunmuş adam. Onun tüm hikayesini bilen ihtiyar ve kuşkusuz kaderini hazırlayan. Ben seni yaratan kişiyim. Özür dilerim ama bu kahrolası kapıyı kapatmam lazım. Kubiela kenara çekildi ve umacının geçmesine izin verdi. Adam yanından geçerken lehim tabancasından yayılan kokuyu duydu. Adamın beden yapısına baktı ve gücünü değerlendirmeye çalıştı. Yaşına rağmen Minotaurus'u ve Ikorus'u sırtında taşıyabilmişti. Boğa kellesini bir yerden bir yere götürebilmiş ve Uranos gibi bir iri bir adamla başa çıkabilmişti. Sert bir hareketle kapıyı kapattı. Sonra lehim tabancasının taze bir turuncu renk alan alevini ayarladı. Üfleme sesi iyice arttı. Toynin, metalin kilit hizasındaki birleşme yerini hedefledi. Kubiela soluğunu tutmuştu. Buradan kurtulma şansı kelimenin tam anlamıyla gözlerinin önünde eriyordu. Bir tarafta kaynakla kapatılmış bir kapı, diğer tarafta okyanusun öfkesi vardı. Siz ne yapıyorsunuz? Katille konuşuyordu. Halüsinasyon gördüğünü sanıyordu. Bu çıkışı kapatıyorum. Su girmemesi için mi? Hayır, bizim için. Artık buradan çıkamayacağız. Alev demeti buz beyazı olmuştu. Ama ısısı yüzlerce dereceye ulaşan bir buz. Kubiela metalin anında kararan kırmızımsı bir şerit haline geldiğini görebiliyordu. Birden uyuşukluktan kurtuldu. Dizlerinin üstüne çökmüş bir halde çalışan Morağ'a doğru yürüdü ve onu tutup ayağa kaldırdı. O nerede? Toy'nin lehim tabancasını ona doğru çevirdi ve paniğe kapılmış gibi yaptı. Hey, kendini yakacaksın. Kubiela herifi bıraktı ancak sorusunu daha yüksek sesle inildi. Anais nerede? Orada. 70'lik adam lehim tabancasının aleviyle solda yan tarafta bulunan bir kapıyı işaret etti. Bir hangar girişiydi. Kubiela yerde büzülmüş yatan sırılsıklam olmuş bir silüet gördü veya gördüğünü sandı. Tutsak Anais'e benziyordu ama başında kapüşon vardı. Kubiela o tarafa doğru hamle yaptı. Toynin ölümcül aleviyle yolunu kesti. Yakıcı alev Kubiela'nın yüzünü yaladı. Ona yaklaşma diye fısıldadı adam, daha değil. Bana engel mi olacaksın diye bağırdı Kubiela elini belinin arkasına atarsan. Ona eğer yaklaşırsan ölür, bana inanabilirsin. Kubiela olduğu yerde kaldı, bu konuda hiç şüphesi yoktu. Çılgınca stratejiler konusunda ona güvenin tamdı. CZ'sinin kabzasını bıraktı. Onun Anais olduğunu kanıtla, beni izle. Toynin tekerlekli arabasını çekerek yerdeki karaltıya doğru yürüdü. Kubiela da kuşkuyla onu takip etti. Alevin yansımaları su birikintilerinde parıldıyordu. Lehim tabancasının üfleme sesi dalgaların uğultusuna karışıyordu. Katil rehineye birkaç adım kala durdu. Arabasını bıraktı ve elini ona doğru uzattı. Kubiela rehinenin kapüşonunu çıkaracağını sandı. Ama adam onun yerine kızı kollarını aldı. Islak tenindeki yara izlerini gösterdi. Bordo'daki o kısa gece buluşması flashback olarak Kubiela'nın gözünün önüne geldi. Şarap şişesini açmak istemediğinizden emin misiniz? Anais'in bilekleri bir kolson kelepçesiyle bağlanmıştı. Kendine gelmiş gibiydi. Uyuşuk bir şekilde kımıldandı. Her hareketinden bitkin, güçsüz veya uyuşturucunun etkisinde olduğu anlaşılıyordu. Ona ilaç mı verdin?
Basit bir sakinleştirici. Yaralı mı? Hayır. Kubiye ile ceketinin önünü açtı ve kanlı gömleğini gösterdi. Ya bu onun kanı değil. Kimin kanı? Ne önemi var? Onda eksik olan kan değil. Kapüşonun altında ağzında tıkaç mı var? Dudakları yapışık. Çok etkili kimyasal bir yapıştırıcı. Pislik herif. Kubiela sapığın üstüne atladı. Karşılık olarak adam alevi ona doğru tuttu. Önemli bir şey değil. Buradan çıkınca tedavi ettirebilir. Buradan çıkacağız öyle mi? Her şey sana bağlı. Kubiela eliyle alnını sildi. Ter ve deniz serpintileri teninde tuzlu bir çamur karışımı oluşturmuştu. Ne istiyorsun? Beni dinlemeni. Her şeyi anlatmaya başlamam için. Anneni 1970 yılında tanıdım. Hem sosyal yardım hem de psikiyatri hizmeti veren bir danışmanlık bürosunun yöneticiliğini yapıyordum. Kocasıyla birlikte Silezya'dan kaçmışlardı. Ceplerinde metalik yoktu. Andrej inşaatlarda çalışıyordu. Franskia'nın ruhsal rahatsızlıkları vardı. Daha sonra gebelik yüzünden aklını yitirdiğini söylediler ama bu doğru değildi. Bu olaydan önce de onun rahatsız olduğunu sana söyleyebilirim. Ne tür bir rahatsızlığı vardı? Hem bipolar bozukluk, hem şizofreni, hem de depresyon.
Tüm bunlara sus olarak da Katolikti. Onu tedavi ettim mi? Bu benim işimdi. Ama özellikle ondan deneylerimde yararlandım. Kubiera'nın kanı dondu. Ne deneyleri? 1970'li yılların ödün vermez bir ürünüyüm. Psikotropları, antipsikiyatriyi, akıl hastalarına toplu yaşam yerleri açmayı savunan kuşağın bir ürünü. O dönemde bizim branşımızın tek geleceğinin kimya olduğu düşünülüyordu. İlaçlarla her hastalığın iyileştirilebileceği. Psikiyatri faaliyetlerimin yanı sıra bir laboratuvar kurdum. Pek büyük bir şey değildi. Herhangi bir gelirim yoktu. Ama yine de neredeyse tamamen rastlantısal olarak bir molekül keşfettim. Sentezlemeyi başardığım şey DCR-97'nin atasıydı. Neyin atası? Matruşka protokolü molekülünün. O dönemde bu molekül neyin tedavisinde kullanılıyordu? Hiçbir şeyin. Sadece mizaç ve itkilerde dönüşümleri kolaylaştırıyordu. Bir tür takviye edilmiş bipolarlık. Sen bu molekülü Franskia'ya mı enjekte ettin? Ona değil, fetüslerine. Tüm hikayenin gizli mantığı buydu. Vücut yapıları bu denli farklı olan ikizler zaten kobaydı. Gelecekteki deneylerin ilk taslaklarını oluşturuyordu. Sonuçlar olağanüstüydü. Bugün bile bu etkileri ifade etmem çok güç. Molekül, embriyonların genetik mirasını değil, rahim içindeki hayatlarından başlayarak onların davranışlarını değiştirmişti. Olumsuz etkiler özellikle tek bir çocukta toplanmıştı. Kardeşini öldürmeye çalışan, ona karşı düşmanca davranan, huzursuz saldırgan bir varlık. Kubiye ile allak bullak olmuştu. İki çocuğu da doğurtmak istedim. Ama fiziksel olarak bu imkansızdı. Jinekologlar aileden seçim yapmasını istedi. Dominant olanını mı diğerini mi? Franskia elbette zayıf halkayı seçti. Seni. Senin bir melek, bir masum olduğunu düşünüyordu. Tamamen aptallık. Sen benim deneyimimin bir kobayından başka bir şey değildin. Kubiela belli belirsiz bir rahatlama duydu. Demek o iyi olan ikizdi. O tarihten sonra senin gelişmen artık beni alakadar etmiyordu. Enjeksiyonları durdurdum. Franskia'ya danışmanlığını yaptığım bir kliniğe kapattım. Yıllar geçti. Andrei yeniden gördüğünde bana senin kabuslar gördüğünü, anlam veremediği saldırgan etkiler gösterdiğini söyledi. Sana sorular sordum. Kötü ikizin hala içinde yaşadığını anladım. Molekülün ayırdığı şeyi seni pisişen sentezlemişti, tek bir ruhta. Beni tedavi ettin mi? Neden? Hasta değildin ki. Sen benim araştırmalarımın dolaylı bir sonucuydun. Ama ne yazık ki güçlü karakterin seni koruyordu. Kardeşinin hayaletini bilinçaltının derinliklerinde baskılamayı başarıyordun. Kubiela, Toyin'in kaçık bakış açısıyla bakmaya çalışarak sordu. Neden bana molekülünü yeniden enjekte etmedin? Çünkü yapamadım. Hepsi bu. Andrej bana güvenmiyordu. Tüm bu yardımlarıma rağmen Pantin'deki evin parasını hala ben ödüyorum. Benden uzak duruyordu. Hatta evin parasını bana geri ödemeyi bile teklif etti. Sonra Franskia'ya benim elimin ulaşamayacağı Will Edward'dan nakletmeyi başardı. Senin suistimalini mi anlamıştı? Hayır, ama bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordu. Köylü içgüdüsü. Bu arada Fransız vatandaşlığını da almıştı. Kendini daha güçlü hissediyordu. Elimden bir şey gelmiyordu. Andrei'nin iri cüssesinden bahsetmiyorum bile. Her şey dönüp dolaşıp fiziksel güce geliyor. Peki bana ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Senin vakanla ilgilenmeyi bıraktım ve başka çalışmalarımın üzerine yoğunlaştım. Senin gösterdiğin değişimden umutlandım ve bir yetişkinin beyninde bir çatlağa yol açarak birçok kişiliği açığa çıkarabilecek bir madde arayışına girdim. Metis'in molekülü. Çok hızlı gidiyorsun. Yıllarca tek başıma maddi destek ekip olmadan çalıştım. Hiç ilerleme kaydedemiyordum. Metis'in çalışmalarımla ilgilenmesi için 1990'lı yılları beklemem gerekti. Neden? Moda'nın basit etkisi. Metis o yıllarda kaygı gidericiler ve antidepresanlar pazarında faaliyet gösteriyordu. Grup, insan beyni üstünde o güne dek görülmemiş bir etki yaratacak her türlü molekülle ilgileniyordu. Onlara DCR-97'den bahsettim. Molekülün adı henüz bu değildi. Son hali de böyle değildi. Sana maddi destek verdiler mi? Bir ölçüde. Ama sonunda deneylerimi geliştirebildim. İnsan zihninde zincirleme tepkiler oluşturan bir maddeyi sentezlemeyi başardım. Bu madde tam olarak nasıl etki ediyor? En ufak bir fikrim yok. Aktif ilkesini açıklayamam. Buna karşılık etkilerini uzun süre inceledim. Her şey bir nükleer parçalanma gibi gerçekleşiyor. Hafıza bir atom çekirdeği gibi parçalanıyor. Ama beynin kendine has bir mantığı var. Doğası gereği yeniden yeni bir ben oluşturmak için arzuları, itkileri ve bellek kırıntılarını kendi aralarında gruplandırmaya eğimli bir tür yerçekimi yasası. Kubiela, ikizler ve çoklu kişilikler hakkında yaptığı araştırmaların ardından aradığının bu yerçekimi yasası olduğunu anladı. Klinik deneyler yaptın mı? Sorun da buydu. Çalışmalarım insan malzemesi gerektiriyordu. Böyle bir molekülü fareler veya maymunlar üzerinde denemek imkansızdı. Metis güçlü bir gruptu. Ama böyle bir molekülü bir insanın üstünde test edecek kadar değil. Yani benim özel bir klinik açmam için bana izin verdiler. Akıl hastaları üstünde çalışmaya başladım. Kişilikleri zaten istikrarsız olan insanlarda. Duvarlarımın arasında özgürce çalışabiliyordum. Protokoller gizliydi. Tamamen Metis tarafından finanse ediliyordu. Böyle bir maddeyi hastalar üzerinde test etmenin ne gibi bir yararı olabilir? Hastalarını ağırlaştırmak mı? Bir hastalığı ağırlaştırmak mümkünse tam tersi de mümkündür. Hastalığı iyileştirmek. Ama biz bunun peşinde değildik. Tohumları ekiyor, ardından notlar almakla yaptığımız gözlemleri kaydetmekle yetiniyorduk. Eski hayaletler yeniden ortaya çıkıyordu. Toplama kamplarında insanların üzerinde deney yapılanlar. Sovyet tımarhanelerinde hastaların zihinlerine yapılan müdahaleler. Sonuçları askeri istihbarat piyasasında her zaman altın değeri taşıyan ancak yasaklanmış olan çalışmalar. Elde ettiğimiz sonuçlar karmaşıktı. Bazı hastalar daha fazla sanrılar görmeye başlıyordu, bazıları bitki gibi yaşıyordu. Bazıları ise tam tersine sağlam dengeli bir kişiliğe kavuşuyor ancak bir süre sonra çöküyorlardı. Patrick Bonfils gibi mi? Anlamaya başlıyorsun. Bonfils benim en eski sücelerimden biriydi. Zihin sağlığı yerinde olan insanlar üstünde çalışma fikri nereden çıktı? Ordu araştırmalarımı derinleştirmek istiyordu. Bana gerçek bir program önerdi. Matruşka. Gerçek insanlarla. Üzerinde çalışılabilecek sağlıklı zihne sahip insanlar. Ayrıca bana dış müdahale olmadan DCR-97'yi verecek bir mikrosistem oluşturmam için gerekli maddi ve teknolojik desteği de sağladılar. Gerçekleştirdiğimiz bir implant sayesinde işleme tabi tuttuğumuz denekleri herhangi bir yerde bırakabiliyor ve davranışlarını izleme imkanı bulabiliyorduk. Program riskliydi. Askerlerin arasında bile tam bir fikir birliği yoktu. Ancak bazı sorumlular bunun nereye varabileceğini görmek istiyorlardı. Metis'ten, ordudan söz ediyorsun. Somut olarak bu protokolden onlar mı sorumlu? Bu konuda bilgi sahibi değilim. Kimse bilmiyor. Hatta onlar bile. Her şey konseyler, komiteler, heyetler üzerinden gerçekleştiriliyor. Kararlar topluca alınıyor. Ortada suçlayabileceğim bir isim yok. Kubiela, şeytanın avukatına soyundu. Neden molekülünü mahkumlar, suçlular, teröristler üstünde test etmedin? Çünkü onlar en iyi korunan kişiler. Avukatlar, medya, suç ortakları hepsi katillerle ilgileniyor. Sıradan insanları kaçırmak ve onları ortadan kaldırmak çok daha kolay. Metis ve ordu denekleri seçmek için bir sistem geliştirdi. Ancak ben işin o tarafıyla ilgilenmedim. Sasha.com, Feliz, Medina, Leyla. Kubiela programın bu tarafı hakkında Toyin'inden bile daha çok şey biliyordu. Gönüllüleri alıyordum. Onları işleme tabi tutuyordum. Ayrıca onları koşullandırıyordum. Ne olursa olsun röntgen ve tomografi çekilmesini reddetmeleri gerekiyordu. Aksi takdirde implant görünürdü. Sonra onları salıyor ve olan biteni gözlemliyorduk. Kubiela devamını biliyordu. Yani hemen hemen. Etrafındaki duvarlar temelleri üstünde titriyordu. Gürlemelere bakılırsa bazı dalgaların 20 metre yüksekliğindeki korganın çatısına kadar ulaştığı anlaşılıyordu. Bugün deneyin neresindesiniz? Bitti. Matruşka artık yok. Neden? Yaşlı adam kanayan bir tavırla başını salladı. Elde ettiğim sonuçlar ikna edici değildi. Sujeler zaman zaman kriz geçiriyordu, kişilik değiştiriyorlardı. Ama tutarlılık yoktu. İşlerinden bazıları kontrolümüzden bile çıktı. Ordu ve Metis çalışmalarımın asla somut uygulamaları olamayacağına karar verdi. Ne askeri ne de ticari açıdan. Sanırım sen onlarla aynı fikirde değilsin. Elini lehim tabancasının aydınlattığı karanlığa doğru salladı. Onların kararları umurumda değil. Ben bir demagogusum. İnsanların kaderleriyle oynuyorum. Kubiela adama dikkatle baktı. Görkemli yüz hatları, kırışıklıklarla dolu bir yüz, kibirli bir çene. Geriye mutlak gerekli olanı, etten yoksun kemikler ve kaslar bırakana dek yılların aşındırdığı bir yüz. Kendini yasaların insanların üstünde gören tam bir psikopat. Bütün sujeleri öldürdünüz mü? Hepsini değil, sen buradasın. Neden? Çünkü seni koruyorum. Nasıl? İnsanları öldürerek. Kubiela artık anlamıyordu. Denizin uğultusu sığınağın yamaçlarını dört bir yandan kuşatmaya devam ediyordu. Gürültü hangarda yankılanarak bulundukları bölümde çınlıyordu. Anlat. 2008 sonunda bana her şeye burnunu sokan bir psikiyatrdan söz ettiler. Şaşırmadım. Bazı hastalar bizim gözetimimizden çıkmıştı.
Oysa hastanede olsalardı her şey yolunda gidecekti. Beni tanıdın mı? Bana bir araştırma dosyası verdiler. Psikiyatri olarak seni tanıyıp tanımadığımı öğrenmek istiyorlardı. O da laf mı? Kubiela ikizi. Yaklaşık 30 yıl sonra seni bulmak beni şaşırtmıştı. O zaman kaderlerimizin birbirine bağlı olduğunu anladım. Fortuna. Dipnot. Fortuna. Roma mitolojisinde kader tanrısı. O dönemde de mi beni öldürmek istiyorlardı? Bilmiyorum. Senin deneylerim için yeni bir süre olabileceğini söyledim. Reddettiler. Çok tehlikeliydi. Onları bilgilendirdim. Vaktiyle senin tıbbi dosyanı incelediğimi anlattım. Doğum hikayenden, köklerindeki ikilikten, psişiyendeki karmaşıklıktan bahsettim. Senin ideal bir profil olduğunu ispatladım. Derinliklerinde zaten iki kişiydin. Kubiela yavaşça başını salladı ve Toyni'ni tamamladı. Sonuç olarak işleme tabi tutuldum ve birçok farklı kimliğe büründüm. Nono, Narsis, Janus. Sorun Kubiela'nın araştırmasına her seferinde yeniden başlamamdı. Bu sendromun neresinden kaynaklandığını ve gerçek kimliğimi araştırıyordum. Çok daha tehlikeli bir hale gelmiştim. Üstelik bu arada komite programı durdurma kararı almıştı. 2009 ilkbaharından itibaren Matruşka'nın tüm izlerini silmeye başladılar. O zaman seni bu katliamdan kurtarmak için aklıma bir fikir geldi. Cinayet mi? Suçlanacağım ve tutuklanmana neden olacağım bir cinayet. Evet, böylece dokunulmaz olacaktın. Biraz medyayı dürterek sana bir avukat ve psikiyatri uzmanı bularak onların kara listesine girmene engel olacaktım. Kubiela psikiyatrın çılgın mantığını kavramaya başlıyordu. Bunun için mi Uranus'u öldürdün? Cinayetin çılgınca olması gerekiyordu. Yunan mitolojisinden esinlendim. Her zaman en büyük tutkumdu. İnsanlar hiçbir zaman mitlerden vazgeçmemiştir. Bu mitler onları koruyan ve kaderleriyle uyum içinde olan büyük salonlar gibidir. Tıpkı bir bu denizaltı hangarları gibi duvarlarını göremediğimiz ancak bizi sınırlayan mekanlar. Tam bir cinayet soruşturması alanı. Kubiela her şeyi öğrenmek istiyordu. Cinayeti gördüm. Onu tuvallerimde resmettim. Bir daha resmettim. Bu kıyma nasıl tanıklık etmiş olabilirim ki? Sana randevu vermiştim. Seni hiçbir zaman evimin altından uzak tutmamıştım. Sana bir anestezik enjekte ettim. Evsizi öldürdüm ve polise haber verdim. Ama hiçbir şey öngördüğüm gibi gitmedi. Çok geç uyudun. Olan biten her şeyi gördüm ve o sarsan polisler de gelmedi. Paçayı sıyırdım. Ancak cinayetin neden olduğu şok bende yeni bir psişik kaçışı tetikledi. Kendimi kanda, sonra Nis'te buldum. Sadece cinayeti hatırlıyordum. Korto'nun yanında, sanatçıların psikiyatrı. Üzgün bir tavırla başını salladı. Deliliği resimle tedavi etmek. Sonra yüz ifadesi değişti. Her şeye rağmen neden olmasın? O da 70'lerin ödün vermez bir ürünüydü. Kubiela ifadesiz bir ses tonuyla konuşmaya devam etti. Yeni bir travma yaşadım mı bilmiyorum. Ancak yeniden hafızamı kaybettim. Kendimi Marsilya'da bir evsiz olarak buldum ve Victorianus olmuştum Kasım 2009'da. Ploy'nin bir anda parladı. Sen bizim en mükemmel sücemizdin. Her iki ayda bir psişik bir kaçış. Onların yinelenmesini durduramıyordum. Molekül sende şaşırtıcı bir etki yapmıştı. İşaret parmağını uzattı. Parçalanmanın gelişmesini incelemek için mükemmel bir hastaydın. Sesi sakinleşti ama çok geçti. Araştırmalar, program artık söz konusu değildi. Peşimdeki katiller beni temizlemeleri için bu kez evsizlere mi para ödedi? Ayrıntıları bilmiyorum ama seni kurtarmak için yeniden harekete geçmem gerekiyordu. Böylece Ikaros'u öldürdün. Mitolojik cinayetler izlenimini sürdürmek için. Her şeyi seni tutuklatmak için yaptım. Bana yine randevu mu verdin? Seni Marsilya'da buldum. Köklerinle ilgili önemli bilgiler vereceğimi söyleyerek Sotrio koyununda sana randevu verdim. Yeniden polisleri aradım. Hiçbir sonuç alamadım. Yeniden hafızamı kaybettim. Bir süre sonra Matthias Freire oldum. Psişik kaçış işinde bir tür deneyim kazanmıştım. Yeni kişiliği mükemmeldi. Sahte evrakla Bordeaux'daki şu hastaneye kapağı atmayı başardı. Seni öldürmekle görevlendirilmiş adamlar izini bulmak için bir aydan fazla uğraştılar. Beni senin yeni kimliğin hakkında bilgilendirdiler. Araştırmana yeniden başlayıp başlamadığını, benzer vakalar hakkında başka psikiyatrla konuşup konuşmadığını öğrenmek istiyorlardı. Birkaç telefon görüşmesi yaptım. Ocak ayının sonundaydık. Yeni kimliğini iyice benimsemiştin. Sonuçta gerçekten olduğun adama en yakın kişilikti. Onlara artık hiçbir tehlike arz etmediğini söyledim ama hesabın kapatılması gerekiyordu. Bordeaux'da bir kez daha beni öldürmeye karar verdin. Büyük bir darbe indirmek istedim, Minotaurus. Bu kez parmak izlerini bakım çukurunun yakınlarına bıraktım. Polislerin Victorianus'la bağlantı kuracaklarından emindim. Marsilya'da tutuklanmıştın. Oradaki Ikaros cinayetini hatırlayacaklardı. Seri mitolojik cinayetlerden tutuklanacaktın. Psikiyatrik muayeneden geçirilecektin. Bölük bölçük olmuş hafızanla bu cinayetlerden sorumlu tutulmayacaktın. Beni korumak için daha basit bir yol yok muydu? Beni suçlayacak daha küçük bir şey. Akıl hastalığı sebebiyle bir yere kapatamaz mıydın? Hayır, suç işlemiş tehlikeli hastaların kapatıldığı bir yere gönderilmen gerekiyordu. Katillerin elinin ulaşamayacağı bir yere. Sana yaklaşmak ve seni yeniden incelemek için bu işin üstesinden gelmem gerekiyordu. Kimse senin bu yaptıklarına bir anlam veremeyecekti. Sonra yavaş yavaş bu olay unutulacaktı ve ben de senin zihninde deneylerime devam edebilecektim.
Toyle'nin çılgınlığı kendi içinde mantıklıydı. Ama bunun sonucu neydi? Belki de zaman ve mekan kavramının olmadığı bir koruganda yaşadıkları şu an. Ancak sonucun bir önemi yoktu. Her bilmecenin cevabını öğrenmek istiyordu. Kurbanlarını aşırı dozda eroin vererek öldürdü. Bu uyuşturucuyu nereden buldun? Ben ürettim. Eroin morfinin türevidir. Benim kliniğimde de bol miktarda morfin vardı. 30'lu yıllardan beri molekülleri sentezliyorum. Morfinden eroin elde etmek için benim için çocuk oyuncağıydı. Bana Patrick Bonfils'den bahset. Bordo garında ne işi vardı? Tarihi bir sorun. Bonfils benim ilk jenerasyon hastalarımdandı. Balıkçı kimliğini iyice benimsemişti ve artık kimse onunla ilgilenmiyordu. Ama köklerini soruşturuyordu, anlamak istiyordu. Ayakları onu daha önce birkaç gün kaldığı Vendee'deki kliniğime kadar getirdi. Ona büyük miktarda molekül enjektikten sonra implantını çıkarmak için cerrahi müdahalede de bulunmaya karar verdim. Ancak bu şekilde onun hayatını kurtarabilirdim. Ama her şeyi unutacaktı. Anılarını, karısını, mesleğini, ne olmuş yani? Müdahaleden birkaç saat önce paniğe kapıldı. Birkaç hasta bakıcı yaralayarak kaçtı. Bir rehber ve bir İngiliz anahtarıyla. Gerisi neredeyse komik. Bonfils bir kamyonete hem de kurbanlarımı taşımakta kullandığım kamyonete saklanmış. Bu şekilde bilmeden onu Bordeaux'a kadar götürdüm. Demir yolunda beni takip etmiş. Çukurda kavga ettik. Ona enjektörü batırmayı başardım. Onu ray boyunda bulunan bir barakaya bıraktım. Bina yavaş yavaş tamamlanmaya başlamıştı. Ama hala en önemli odası eksikti. Neden hayatımı kurtarmak için bu kadar çaba harcadın? Neden sadece en mükemmel kobayın olduğum için mi? Eğer bu soruyu soruyorsan işin özünü anlamamışsın demektir. Sana göre neden Uranos, Ikaros ve Minotauros mitlerini seçtim? Hiçbir fikrim yok. Her seferinde canavarsı, beceriksiz ve zarar veren bir oğul. Okyanus sanki daha derinlerde homurdanıyordu. Dalgalar daha güçlü bir şekilde daha yükseğe çıkıyordu. Korugan temellerinden sökülecek gibiydi. Bu kasırgadan bir anda şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Demek istediğim, sen benim oğlumsun François. Dispanserimin olduğu yıllarda rezil herifin tekiydim, inan bana. Oraya gelen bütün kadın hastalar için geçerliydi bu. Bazen onlara çocuk düşürttürüyordum. Bazen fetüsler üstünde deneyler yapıyordum. Moleküllerimi enjekte ediyor, sonra sonuçlarını gözlemliyordum. Kendi işini kendin gör. Kubela artık onu duymuyordu. Son Rus bebeği parmaklarının arasında kırılıyordu. Bu en son kabustan kurtulmak için son bir girişimde bulundu. Neden Andrei Kubela'nın oğlu olmayayım? Aynada kendine bak, cevabını alacaksın. Bu nedenle sen 8 yaşına gelince Andrei bende bütün köprüleri attı. Bu benzerlik yüzünden. Anladığını düşünüyorum. Ama seni gerçek oğlu gibi büyüttü. Şimdi bütün hikaye başka bir anlam kazanıyordu. Jean-Pierre Toyne'in kendini tanrı sanıyordu. Oğlunu da Herakles veya Minos gibi bir yarı tanrı olarak görüyordu. Sürekli olarak ondan kaçan ve onun eserini yok etmeye çalışan bir oğul. Beceriksiz ve zarar veren bir oğul. O, Toyne'nin Minotaurus'u, onun gizlediği canavar oğluydu. Onun güneşe çok yakın uçmak isteyen Ikaros'uydu. İktidarını yok ederek onu öldürmek isteyen Kronos'uydu. Yaşlı adam yaklaştı ve Kubeyla'yı ensesinden tuttu. Bu cinayetler birer saygı ifadesi oğlum. Zaten eşsiz görüntülerini, deli psikiyatr sustu. Kubeyla silahını çıkarmış ve yağmurluğa dayamıştı. Toyne'nin hoş gören bir ifadeyle gülümsedi. Bunu yaparsan kız ölür. Her halükarda hepimiz öleceğiz. Hayır. Hayır mı? Kubeyla tetik tetik parmağını gevşetti. Sizi öldürmek gibi bir niyetim yok. Hayatta kalabilirsiniz. Hangi şartla? Oyunu kurallarıyla oynayarak. Ayrım sonu sayfa 664. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Flashback. F-L-A-S-H-B-A-C-K. Will Edward. V-I-L-L-E-E-D-W-R-E-D. Fortuna. F-O-R-T-U-N-A. Herakles. H-E-R-A-K-L-E-S. Minos. M-I-N-O-S.